Evet sevgili kardeşler, tekrar sizleri Rabbimizin o engin, eşsiz sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz ki yaratılış ilk 3 bölümle ilgili yapmış olduğum son konuşma 14. konuşmaydı. Bu 3 bölümlük yolculuğu tamamlamak mümkün olacaktı 14. konuşmayla ama mümkün olmadı. Neden mümkün olmadı? Çünkü sevgili kardeşler bazı ayetler üzerinde biraz daha geniş bir şekilde durmam gerekmiş olduğu için. O yüzden bugün yapacağım 15. konuşmayla evet bu yolculuğu noktalamış olacağız. 14. konuşmayı nasıl noktalamıştım, bitirmiştim? Şu şekilde bitirmiştim. Rab İsa Mesih'te değerli kardeşler çok daha fazlasına sahip olduğumuzun altını önemli çizmiştim. Ama asıl önemli olan bu yeryüzünde var olan hayatımızı evet sonsuz yaşamın sahibi olarak göçüp gitmektir. Asıl önemli olan. O nedenle önümüze şu gerçek konuyordu kutsal kitapta. Tesliye ya da yasanın tekrarı 30. bölüm 16 ve 15 ve 16. ayetler aracılığıyla şöyle okumuştuk. Tanrınız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına uymayı buyuruyorum. Yani Rab Tanrı zorlamıyor demiştik ama önümüze iyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı koyuyor. Seçim kimin elinde? Tanrı'nın değil, bizim elimizde. Rab Tanrı önümüze koyuyor. Ne yapmamız gerektiğini bize buyuruyor, söylüyor. Ama seçim bizim elimizde. Neyi seçiyorsak, seçimimizi hangi yönde yapıyorsak sonuç o şekilde gerçekleşiyor değerli kardeşler. Ayetin devamı şöyle diyor, yasanın tekrarı kitabında yer alan ayette şöyle diyor, evet size buyuruyorum öyle ki yaşayasınız. Şimdi bu aynı gerçeği Yeremiye peygamber de harika bir şekilde 21. bölümde 8. ayette şöyle ifade ediyor, destekliyordu. Yaşama giden yolu da diyor, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Evet, seçim özgür yaratılan bizlerin elinde. Yani senin bir şekilde almış olduğun karar, atmış olduğun adımlar senin ne yapıyor? Geleceğini net bir şekilde belirlemiş oluyor. Evet, geldik 20. ayetten 24. ayete kadar olan son parçamıza. Bugün bununla değerli kardeşler bu son konuşmayla bu yolculuğu az önce de ifade ettiğim gibi noktalamış, tamamlamış olacağım. 20. ayet şöyle diyordu. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların diyor annesiydi. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı yaratılmış olduğu yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i diyor Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna diyor keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç diyor yerleştirdi. Evet, 20. ayet şöyle diyor. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o diyor bütün insanların annesiydi diyor. Bakın, hatırlarsanız Adem min kaburga kemiğinden, Adem'in kaburga kemiğinden alıp yanına bir eş yaratıldığında Adem ona ne demişti? Kadın adını vermişti değil mi? Canımdan bir parça olarak anlam ifade eden kadın ismini vermişti. Ama burada şöyle bir ifade okuduk. Adem karısına Havva adını verdi. Bu neyi açıklıyor bize? Demek ki Adem ile Havva günaha düştükten sonra değerli kardeşler sadece Rab Tanrı ile olan ilişkileri zarar görmemişti. Aynı zamanda da Adem'in yanına eş olarak verilen eşiyle de arasının bozulduğunu resmi burada açık bir şekilde konuyor. Havva ismini vermiş olmakla değerli kardeşler. Demek ki düşüş sonrası değerli kardeşler her şey değişmişti. Yani yaratılışta var olan o sevinç ve coşku artık yoktu. Günah o sevinci alıp götürmüştü sevgili kardeşler. Ama dediğim gibi sadece Tanrı ile olan ilişki değil, evet eşiyle olan ilişkisi değil, aynı zamanda da doğayla olan o ortaklık, o birlik ve beraberlik bozulmuştu. Ki biz bunu nasıl okuyoruz? Doğa ona hizmet etmesi gerekirken, değil mi? Ne okuyoruz? Toprağın ona diken ve çalı verdiğini okuyoruz kutsal sözde. O yüzden yaşam boyu diyor, emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Bu şekilde bunu, bu sözler harika bir şekilde bunu doğruluyor gerçekten de. Şimdi bu Havva isminin anlamı kadının konumuyla bağlantılı olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü neden? İbranice'de yaşam anlamına gelen bir sözdür. Ve kadın bunu acıyla, günaha düşmüş olmanın sonucu ağrıyla, acıyla çocuk dünyaya getirmekle yerine getirmektedir değerli kardeşler. Evet, günah tüm o güzelim oluşumu bozmuştu değerli kardeşler. Ben dikkatinizi 21. ayete çekmek istiyorum. Orada gerçekten de üzerinde durulması gereken bir ifade yer aldığını söylemek istiyorum. Şöyle diyor 21. ayet, 3. bölümün 21. ayeti. Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı diyor. Ve onları giydirdi. Burada bilmemiz gereken, gerçekten de anlamamız gereken ruhsal bir ilke karşımıza çıkıyor. Yani ruhsal bir ilke ile karşı karşıyayız burada. Tanrı Adem'le Havva'nın çıplaklığını, yani o ruhsal çıplaklığını örtmek için ilk kurbanı Tanrı'nın kesmiş olduğunu bize açıklıyor. Evet, onların kendi emekleriyle birbirine ekleyerek diktikleri, dikmiş oldukları bu incir yapraklarını Tanrı ne yaptı? Reddetti sevgili kardeşler. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bakın değerli kardeşler, incir yaprakları bize neyi açıklıyor? Ne anlam ifade ediyor? İncir yapraklarını onlar ele alıp kendilerine bir örtü olarak kullanma çabası içerisine, yani utançlarını örtme çabası içerisine girmiş olmaları Yani onların çabalarını açık bir şekilde ifade etmektedir değerli kardeşler. Ama görüyoruz ki dikmiş oldukları incir yaprakları onların utancını ortadan kaldırmadı. Ne okuduk? Tanrı onların utançlarını deriden kaftan yaparak onların utançlarını örttü. Bu da çözümün insandan gelmediğini değerli kardeşler, çözümün Rab Tanrı'dan gelmiş olduğunu bize net bir şekilde açıklıyor değerli kardeşler. Demek ki günahtan kurtuluş kendi çabamızda değil, ancak ve ancak Rab Tanrı'ya bakmakla, yani o Golgota tepesinde hayatını feda eden ve hayatını feda etmiş olmakla gerçekleşen o kurtuluşa, o sonsuz kurtuluşa bakmakla mümkün olduğu gerçeği önümüze konmuş oluyor değerli kardeşler. O yüzden Yuhanna 3.16'da çok iyi bilinen bir ayet, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diyor. Neden? Öyle ki ona iman edenler mahvolmasın, ancak sonsuz yaşama kavuşsunlar diye. Demek ki Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in o göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelmesi, o acımasız çarmıhta hayatını feda etmiş olmasının sonucu, bizler kurtuluşun, bunun aracılığıyla da sonsuz yaşamın sahibi olma imkanına kavuşmuş olduk değerli kardeşler. Demek ki diyebiliriz ki Rab Tanrı deriden kaftanla onların utançlarını örtmüş olması, bu 15. ayette yer alan bu ayet, 3.15'te yer alan bu ayette alan bu nokta kesinlikle ve kesinlikle ilk müjdesel vaaz olduğunu söylemek mümkün sevgili kardeşler. Yani Tanrı'ya dönüş yolunun kandan geçtiğini, kan olmadan kurtuluşun mümkün olmayacağı gerçeğini net biçimde önümüze koymaktadır. Çünkü hayvan boğazlanmadan, kurban edilmeden derisini kullanmak mümkün olmazdı. Bu da evet, kan olmadan günah bağışının mümkün olmadığı gerçeğini net bir şekilde açıklamaktadır değerli kardeşler. Evet, işte bu da bize onun önünde, Rab Tanrı'nın önünde ne kadar önemli olduğumuzu, ne kadar değerli olduğumuzu gösteriyor değerli kardeşler. Evet, kan dökülmeden günah bağışlaması yoktur diyor. İbraniler mektubu 9. bölüm 22. ayette. Demek ki bu bize çok net bir şekilde suçu ve günahı örtebilecek tek şeyin kan olduğunu bize açıklamış oluyor. Demek ki kişinin marifeti ya da fiziksel yetenekleri ya da gücü, çabası, ne bileyim, ya da ruhsal bir kişiliğe sahip olduğuyla değil, kuzunun o kusursuz kanı aracılığıyla, yani kurban aracılığıyla kazanıldığını görüyoruz. İşte bu yüzden değerli kardeşler, Rab Tanrı bu önemli ilkeyi insanların önüne koymuştur. Ne zaman? Günaha düşüş sonrası. Eski antlaşmaya baktığımız zaman da kurbanlar hep ileride gelecek olan İsa Mesih'i kurban olacak olan, tek ve son kurban olacak olan İsa Mesih'i ne yapıyordu? İşaret ediyordu. Ama Rab Tanrı, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine kadar, evet, kurbanlar aracılığıyla bunu bir şekilde insanların önüne koymuş oldu. Biz bunu Leviler kitabı 17. bölümde 11. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki, canlara yaşam veren kandır. Bakın bu çok önemli. Demek ki yaşama sahip olmanın, olabilmenin ön koşulu değerli kardeşler kandır. Zaten kan yoksa bizim hayatımız, fiziksel hayatımızın da devam etmesi zaten mümkün değil değerli kardeşler. Onun için günah sonucu kaybedilen yaşamın tekrar kazanılabilmesi için evet kana gereksinim vardı. İşte o yüzden Rabbimiz İsa Mesih o acımasız çarmıhta hayatını feda etmesi ve kanını akıtması gerekiyordu. Ve şöyle devam ediyor ayet. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı, bakın çok önemli, yaşam karşılığı diyor. Evet, günah bağışlatır. Demek ki eski antlaşmaya baktığımız zaman kesilen kurbanlar sunak üzerine sürülüyordu ya da bu buluşma çadırı içinde bir şekilde serpiliyordu ya da bir şekilde sürülüyordu ve bu da bize ileride gerçekleşecek olan kurtuluş aracılığıyla o çarmıhta akıtılan kanı bir şekilde işaret etmiş oluyordu sevgili kardeşler. Yani baktığımız zaman gerçekten de eski antlaşmadaki anlatımlar, gerçeklerin hepsi gerçekten de gelecek olan kurtarıcıya birer işaretti. O yüzden belki anımsarsanız Rabbimiz İsa Mesih vaftizci Yahya'ya doğru giderken kendisine yaklaşmakta olduğunu gören vaftizci Yahya İsa Mesih'i gördüğünde muhteşem bir ifade kullandı ki bunu harika bir şekilde bize doğruluyor. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıracak Tanrı kuzusu diyor. Yuhanna 1. bölüm 29. ayette. Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu değerli kardeşler. Evet, Rabbimiz İsa Mesih Tanrı kuzusu olarak gelmiş olmakla yaşamak için değil, biz yaşayalım diye yeryüzüne gelmiş olduğunu bize net bir şekilde açıklıyor değerli kardeşler. Evet, gerçekten de bir kez daha bunu söylemek istiyorum. Değerlisiniz. Tanrı önünde o kadar önemlisiniz, o kadar değerlisiniz ki Tanrı biricik parçasını o acımasız çarmıhta hayatını vermesine izin verdi değerli kardeşler. Evet. Deriden giysi Adem ile Havva'ya Tanrı koşulunun şartının ne olduğunu anımsattı. Utançlarının deriden kaftanla örtülmüş olması. Bunun şartı neydi? Çok açık ve net. Kurbandı değerli kardeşler. Demek ki yerine getirilmeye çalışan, hani halk dilinde diyoruz ya, iyilikler olarak ifade ettiğimiz sevaplar değil, iyi işler değildi değerli kardeşler. İşte bu noktadan başlayıp Golgota'daki çarmıhın dibine kadar değerli kardeşler kan izlerini görüyoruz. Kesilen kurbanlar bunu bize gösteriyor. Ve orada gerçekleşen, Golgota tepesinde gerçekleşen son kurban ile artık kurban konusu tamamen netliğe orada kavuşmuştu. Evet, demek ki yaşam için yaşam feda edilmesi gerekmektedir değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki bu deriden kaftanla utancın örtülmüş olması aynı zamanda da günahlarımızı, çıplaklığımızı örtecek bir örtüye gereksinimimiz olduğunu da çok açık bir şekilde göstermekte. Ve bu örtü ancak ve ancak değerli kardeşler, İsa Mesih'in kendisi çarmıh üzerinde kurban olarak kendisini sunmasıyla sağlamıştır. Evet. Hatırlarsanız düşüş öncesi değerli kardeşler, günahın Tanrı günahın karşılığı olarak ölüm olduğunu söyledi. Düşüş öncesi. Yani Tanrı onlara ne demişti hatırlarsanız 2. bölümün 17. ayetinde, iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yeme dedi, değil mi? Bir koşul belirledi. Çünkü itaat ve özgürlüğü aynı anda öğrenmeleri gerekiyordu. Ve zorla Adem'le Havva'nın yanında kalmasını istemiyordu. Bir koşul belirledi. Eğer onlar Rab Tanrı'yla birlikte olmak istiyorlarsa bu önlerine konan koşula itaat etmeleri gerekiyordu. Onun için Tanrı yeme dedi. Eğer yerlerse kesinlikle öleceklerini onlara bildirmişti. Değil mi? Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Neden? Çünkü Tanrı'nın adaleti bunu gerektiriyordu. Ama diğer taraftan da Adem ile Havva'yı günah içerisinde yapayalnız bırakmamış olması da deriden kaftanla, deriden giysilerle utançlarını örtmüş olması da değerli kardeşler, merhametinin ne kadar bol olduğunu, Rab Tanrı'nın yaratmış olduğu canı ne kadar çok sevdiğini bize net bir şekilde göstermiş oluyordu değerli kardeşler. Çözüm Tanrı'dan gelmeliydi. Çünkü insanın çabası, evet, kendi gayreti yeterli değildi. Evet, incir yaprakları daha önce de ifade ettiğim gibi bunun en önemli, en güzel kanıtıdır. Eğer değerli kardeşler, Adem'le Havva'nın yapmış olduğu bu incir yapraklarıyla dikmiş oldukları diyelim örtü yeterli olmuş olsaydı zaten İsa Mesih'in de yeryüzüne gelmesine hiç gerek yoktu. O zaman yaptığımız iyilikler, sevap olarak ifade ettiğimiz iyiliklerin her biri Rab Tanrı'ya bizi götüren, ulaştıran birer basamak olurdu. Ama biliyoruz ki Rab Tanrı zaten bizi yaratmasındaki amaç iyiliklerle ve onu mutlu edecek yaşam biçimiyle hayatımızı sürdürmekti. Yani iyilikler birer basamak oluşturamazdı sevgili kardeşler. O açıdan yeterli olmadı incir yaprakları. O yüzden Rabbimizi İsa Mesih yaşamını, evet, o acımasız çarmıhta feda etmesi gerekiyordu. Ve bunun bir kanıtı da, neyin kanıtı? Evet, gerçekten de kurtuluşun, sahip olduğumuz bu sonsuz kurtuluşun bizlerin yaptıklarından dolayı değil, Tanrı'nın yapmış olduklarından kaynaklandığını gösteren bir başka kanıt da değerli kardeşler, tapınaktaki perdenin Rabbimiz İsa Mesih son nefesini verdiğinde o çarmıhta tamamlandı dendiğinde tapınaktaki perdenin yukarıdan aşağı doğru yırtılmış olmasıdır. Matta 27:51'de bunu harika bir şekilde okuyoruz. Tapınaktaki perde yukarıdan aşağı doğru yırtılarak diyor ikiye ayrıldı. Bakın, aşağıdan yukarı değil. Yani bu neyi gösteriyor? İnsandan Tanrı'ya giden, yapılan iyiliklerle, güzel işlerle Tanrı'ya götüren birer basamak olmadığını bize gösteriyor. Değil mi? Aşağıdan yukarı değil. Ama ne diyor? Yukarıdan aşağı. Yani kurtuluşun Rab Tanrı'dan insana doğru geldiğini net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Demek ki bu tamamıyla ve tamamıyla Tanrı'nın işidir. Adem ile Havan'ın kurtuluş konusunda utançlarının deriden kaftanla örtülmüş olması bize onların nokta kadar, zerre kadar bir katkısı olmadığını bize gösteriyor. Yani tamamen pasif, eylemsiz durumdalar. Yani bakarsanız o deriden kaftanı sağlayan ve onları dikip onlara giydiren Tanrı'nın kendisiydi değerli kardeşler. İşte bu da kendi çabalarımızla değil, tamamen Tanrı'nın inayetiyle, yani bir şekilde ölümü hak etmişken değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın harekete geçip evet duruma el atmasıyla, öyle söyleyelim, duruma el atmasıyla kurtuluşu gerçekleştirmiş olmasıyla ne oldu? Kurtulmuş olduğumuzu net bir şekilde, kurtuluşumuzun net bir şekilde gerçekleşmiş olduğunu göstermiş oldu değerli kardeşler. Ve bu da şu gerçeği bir şekilde önümüze koyuyor. İsa Mesih'te sahip olduğumuz kurtuluş değerli kardeşler, bizlerin kazandığı, yani yaptıklarıyla elde ettiği bir şey olmadığı gerçeğidir. Tıpkı kaybolan oğulda olduğu gibi. En güzel örnektir kaybolan oğul değerli kardeşler. O hani baba ocağından uzaklaştığında isyan edip, isyan bayrağını çekip baba ocağından uzaklaştığında, evet aklı başına, bir süre sonra aklı başına gelip yanlışını görüp geriye dönmesi ve tövbe etmiş olmasının sonucunda ne olmuştu değerli kardeşler? Luka 15. bölümün 22. ayetinde baba şöyle bir ifade kullandı. En seçkin giysiyi giydirin dedi. Bakın bu çok önemli. Yani bu bize neyi gösteriyor? Oğul giyeceği elbisenin kumaşını o mu getirdi? Hayır. Kendisi mi dikti? Hayır. Kendisi mi giyindi? Hayır. Bakın, getiren de, diktiren de, giydiren de Rab Tanrı'nın kendisiydi değerli kardeşler. Demek ki bu bize gerçekten de kendi işlerimize değil, evet, kendi iyiliklerimize değil, evet, Rab Tanrı'nın sağlayışıyla kurtulduğumuzu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Her şey geriye dönen o oğul için yapıldı. Oğul sadece aklı başına gelip yanlışını görüp geriye dönmesi gerekiyordu. Onun için her zaman yeri geldiğinde burada kullandığım ayeti bir kez daha kullanmak istiyorum. Efesler kitabı, Haberci Pavlos'un Efes'e yazdığı mektubun 2. bölümünde 8. ve 9. ayette ne diyordu orada? İmanla ve inayetle, Rabbin kayrasıyla, lütufla kurtuldunuz diyor. Değil mi? Ama diyor ki bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Bakın, ödül olmuş olsaydı, evet, yaptıklarınızın sonucu olarak, yapmış olduğunuz iyiliklerin sonucu olaraktan Tanrı'ya ulaşmak mümkün olurdu. Ama ne diyor? Bu sizin başarınız değildir diyor. Tanrı'nın armağanıdır. Ve şöyle devam eder. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu, yani iyi işlerin ödülü değildir. Demek ki kurtuluş işinde başarı Tanrı'nın kendisine ait. Bize düşen günahlı olduğumuzu görüp yüzümüzü ona, yani o Golgota tepesinde gerçekleşmiş olan çarmıha bakmaktır. Evet, yüzümüzü o kurtuluşa çevirmektir. Çünkü değerli kardeşler, günahlardan dolayı, evet, ruhsal açıdan ölü olan bizler ne yapabiliriz ki? Evet ya da hayır demekten başka. Bakın, haberci Pavlos Korintoslara yazmış olduğu mektupta, ikinci mektupta şöyle onaylıyor 5. bölümün 21. ayetinde. Tanrı diyor, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Neden? Öyle ki diyor, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Bakın bu çok önemli. Bizde doğruluk yok. Ama bizler evet dediğimizde, o kurtuluşu kabul ettiğimizde, evet, Rab Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla sağlamış olduğu doğruluğu da ne yapmış oluyoruz? Giyinmiş oluyoruz değerli kardeşler. Evet, demek ki günah sonucu Tanrı'nın öfkesini dindirebilecek tek koşul, evet, kurbandı değerli kardeşler. O kurbanda, evet, bizim için hayatını feda etmiş olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih oldu. Evet, işte bakarsanız, eski antlaşmayı okursanız, kurbanlar edilirken de aynı özellik değerli kardeşler, yani kusursuzluk aranıyordu. Demek ki kurban edilecek olan hayvan kusursuz olmalıydı. Yani evet, boynuzu kırık olmamalıydı. Değil mi? Bugün bile bizler bunu çok iyi görebiliyoruz. İslam alemi, değil mi, kurban keserken kurbanda aradığı özellik nedir? Kurbanın, kesilecek olan kurbanın kusursuz olması, değil mi? Kulağı kesik olmayacak, boynuzu kırık olmayacak, gözünde, yani kusursuz olacak. Hayvan kusursuz olmalıydı. İşte onun için değerli kardeşler, onun altını önemli çiziyorum defalarca. Lekesiz ve kusursuz olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kanı ancak bunu sağlayabilirdi. İşte o yüzden değerli kardeşler, ne Musa, ki o da bir günahlıydı, günahlı bir kişiydi, bir Mısırlıyı öldürmüştü. Ne İbrahim, o da Firavun'a yaralanmak için yalan söylemişti. Ne de Davut, o da zina etmişti biliyorsunuz. Kusursuz olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Yani Tanrı'dan gelen, evet, babasız olarak dünyaya gelen, Tanrı'nın, evet, ol emriyle Bakire Meryem'de vücut bulan kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih. O zaman size bir soru sorayım. Sahip olduğumuz bu armağanı, yani koşulsuz ve şartsız olarak verilen armağan, kurtuluş armağanı, bir hediye olduğuna göre, aksi takdirde hediye değil ödül olurdu. Hediye aldığın zaman insanın reaksiyonu nasıldır? Sevinir, değil mi? Gözünün içi parlar. Sevincini saklayamaz. Hediye almış olmanın sevincini saklayamaz. Öyle değil mi? O zaman sen değerli kardeşim, yaşamının bir döneminde İsa Mesih'e evet deyip yüreğini ona açtığında ve tövbe etmenin sonucu, iman etmiş olmanın sonucu ve kurtularak sonsuz yaşama sahip olma armağanını aldığında sevindin mi? Eminim ki sevinmişindir. Ama bu sevinç devam ediyor mu değerli kardeşler? Yani Rab İsa Mesih'te olmanın, onun aracılığıyla elde etmiş olmanın o kurtuluş sevincini, sonsuz yaşama sahip olmuş olmanın sevincini değerli kardeşler, hala yaşıyor musun? Ya da o sevinci senin çevrende olan insanlar, ilişki içerisinde olduğun insanlar net bir şekilde görebiliyorlar mı? Bakın Yeşaya peygamber bunu harika bir şekilde bizim önümüze koyuyor. 61. bölümde, Yeşaya kitabı 61. bölüm 10. ayette diyor ki, Rab'de büyük sevinç bulacağım diyor. Tanrımla yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana, kime? İsa Mesih'e evet diyen, onunla birlikte yürümeye karar vermiş olan, kurtuluşun sahibi olmuş olan, yani kurtuluş giysisini bana giydirmiş olan, evet, diyor ki beni doğruluk kaftanı ile örttü. Bakın değerli kardeşler, bu doğruluk kaftanı, yani kurtuluş giysisini giyebilmek için onun kanıyla gerçekten de yıkanmış olman gerekiyor. Yani çamurdaki kurtuluşa evet demiş olman gerekiyor. Evet dediğinde o kurtuluşun sahibi oluyor ve onun bir sonucu olarak da o kurtuluş giysisini, o kaftanı değerli kardeşler giyinmiş oluyorsun. Evet. Geldik 3. bölümün son ayeti olan 24. ayeti. Ne diyor 24. ayet? Onu diyor kovdu. Yaşam ağacının yolunu diyor denetlemek için de Aden bahçesinin, hoş ve güzel anlamına gelen Aden bahçesinin diyor, doğusuna keruvlar, yani doğaüstü varlıklar diyebiliriz. Ve her yana dönen diyor, alevli bir kılıç yerleştirdi. Şimdi Adem ile Havva, güzel ve hoş anlamına gelen Aden bahçesinden çıkıp, yani itaatsizlik etmiş olmanın sonucu, günaha düşmüş olmanın sonucu, o Aden bahçesinden çıkıp geriye baktıklarında, o bulundukları mekana tekrar baktıklarında ne gördüler değerli kardeşler? Evet, Tanrı'nın inayet tahtı üzerinde bulunan ve oradaki kan üzerine bakan değerli kardeşler, kerubi melekleri gördüler. Neden? Adem'le Havva tekrar içeriye girmeyi denemesinler diye o girişi bir şekilde tutuyorlardı. Ama bu şu anlama gelmiyordu sevgili kardeşler. Asla ve asla oraya artık hiç kimse, yani yaşam ağacına hiç kimse yaklaşamaz. Ya da o yaşam ağacının meyvesinden artık hiç kimse yiyemez. Hayır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ve altını gerçekten çizerek vurgulamak isterim değerli kardeşler. Sonsuz yaşama giden yol, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in akıtmış olduğu o kusursuz kan aracılığıyla evet sonsuza dek açıktır. Yol onun kurban olmasıyla tamamen açılmıştır değerli kardeşler. Biz bu gerçeği Vahiy kitabı 2. bölümde 7. ayette çok net bir şekilde görebiliyoruz. Diyor ki kulağı olan ruhum kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Biliyorsunuz orada 7 kilise topluluğundan söz ediliyor ve onlara verilen mesaj aslında her biri için kullanılan bir ifadedir. Kulağı olan işitsin ifadesi. Demek ki kulağı olup da işitmeyenlerin de olduğu, duymazlıktan gelenlerin de olduğu kesin. Onları uyarmak için bunu söylüyor. Kulağı olan ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Yengi kazanana, yani zafer elde etmiş olana, Tanrı'nın cennetteki yaşam ağacının ürününden, bakın burası çok önemli, yeme yetkisini vereceğim. Peki tekrar o yaşam ağacının meyvesinden yeme yetkisini veren kim sevgili kardeşler? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kendisidir. Onun için işte Rab İsa Mesih'in kendisi ne demiştir Yuhanna 14:6'da? Çok iyi bilinen bir ayet. Yol da benim dedi, gerçek de benim. Yaşam da benim dedi. Ben aracı olmadıkça, ben vasıta olmadıkça Baba Tanrı'ya gitmek mümkün değil. Demek ki o kurtuluşa sahip olmanın yolu İsa Mesih'ten geçiyor. Onun sağlamış olduğu kurtuluştan geçiyor sevgili kardeşler. O kurtuluş aracılığıyla elde edilen o kaftan giyilmedikçe, o beyaz kaftan arınmış olmanın, paklanmış olmanın, kurtulmuş olmanın bir simgesel ifadesi olaraktan o beyaz kaftan olmadıkça bunun mümkün olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Evet, o sadece yollardan biri değil. Bakın burası çok önemli. İsa Mesih tek yoldur. Ve o aracı olmadıkça da kesinlikle ve kesinlikle kurtuluş mümkün değildir sevgili kardeşler. Evet. Yaşam ağacının ürününden yeme yetkisini vereceğim diyor. Evet. Yeme yetkisi. Demek ki değerli kardeşler, kendi başarımızdan dolayı değil, ama iman aracılığıyla cennetteki o yasak olan lehva ne oluyor? Kaldırılıyor ve iman eden herkes düşüşten dolayı o yasak olan yaşam ağacından tekrar yeme ayrıcalığına kavuşmuş olacaktır. Hamdolsun. Ben o meyvanın nasıl bir meyve olduğunu söylemem mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim değerli kardeşler. Rab Tanrı ile olan ilişkimizin devamını sağlayacak olan meyve olacağını söyleyebilirim. Vahiy kitabının son bölümünde şöyle okuyoruz değerli kardeşler. 22. bölümün 14. ayeti diyor ki, yaşam ağacının meyvelerinden yemeye hakları olsun ve kentin kapılarından içeri girsinler diye. Harika bir ifade. Giysilerini yıkayanlar mutludur diyor. Peki giysi nasıl giyilir? değerli kardeşler. Ya da giysi nasıl yıkanır? Mesih'in kanında. O açıdan güzel bir ilahimiz vardır. Yıkandın mı onun kanında? Kar gibi beyaz oldu mu elbisen? Kuzunun o kutsal kanında. Yıkandın mı kuzunun o kutsal kanıyla sevgili kardeşim? İşte bu muhteşem sonuç karşısında haberci Pavlos da şu güvenceyi veriyor. Romalılara yazmış olduğu mektubun 8. bölümünde ilk ayetinde diyor ki Mesih İsa'ya ait olanlara, yani onun kanı aracılığıyla yıkanmış olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Bu çok harika bir ifade. Onun için iman eden için ne diyordu Yuhanna 5:24'te? Şöyle diyordu, İsa Mesih'e iman ettiğimizde, iman edelim diyordu, sonsuz yaşamı vardır, yargılanmayacaktır diyor, ölümden yaşama geçmiştir sevgili kardeşler. İşte o yüzden Romalılar 8. bölümdeki ayeti çok önemsiyorum. Mesih İsa'ya ait olanlar, yani ölümden yaşama geçmiş olanlar, evet aklanmış olanlar artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Neden? İşte sonraki, yani 2. ayet 8. bölüm 2. ayet yanıtını veriyor. Çünkü diyor, yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde, bakın kimin aracılığıyla? İsa Mesih aracılığıyla, bizim çabalarımızla değil, bizim iyiliklerimizle değil, Mesih İsa sayesinde diyor ki beni günahın ve ölümün yargısından özgür kıldı. Evet, sen sevgili kardeşim, yıkandın mı onun o kusursuz kanıyla? Eğer yıkandıysan, eğer yıkanarak o muhteşem özgürlüğün sahibiysen, o zaman ona ait olmuş olmanın coşkusu ve sevinciyle onda kalmaya, onunla birlikte adımlarını atarak yaşamaya devam et. Zaten o doğruluk giysisini giyinmiş olana yakışan da budur sevgili kardeşler. Evet, ona sımsıkı sarılarak, onun yürüdüğü yolda yürüyerek, onda olmanın sevinciyle, onda olmanın coşkusuyla hayatımıza devam etmek.